Ayrım 4.
Perşembe, saat 11.30.
Okuma salonunda 2 saat çalıştım. Sonra pipo içmek için aşağıya avluya indim. Zemin gül rengi tuğlalarla döşelidir. 18. yüzyıldan kaldığı için bu villiler bu avluyla övünürler. Şamat ve Susbedar sokağının başına yerleştirilmiş eski zincirler yüzünden otomobiller içeri giremez. Köpeklerini gezdirmeye çıkmış siyah elbiseli kadınlar duvarlar boyunca kemerlerin altında dolaşırlar. Aydınlığa çıkmazlar pek ama genç kızlarınki gibi kaçamak ve hoşnut bakışlarını Gustav Impetras'ın heykeline çevirir onu göz ucuyla süzerler. Bu bronz devin adını bilmezler herhalde ama redingotuna ve silindir şapkasına bakıp seçkin bir kişi olduğunu anlarlar. Gustav Impetras şapkasını sol elinde tutuyor, sağ elini bir kağıt tomarının üzerine dayamış. Sanki büyük babaları bronz haline getirilip bu kaidenin üzerine yerleştirilmiş gibi gelir onlara. Her konu üzerine kendileri gibi hem de tıpkı kendileri gibi düşündüğünü anlamak için uzun boylu bakmak zorunda değildirler. Bu adam elinin altında ezilen kağıt tomarlarından edindiği uçsuz bucaksız bilgeliğini ve yetkisini bu hanımların minnacık ve kaskatı düşüncelerinin yararına kullanmıştır. Siyahlar giyinmiş hanımlar bir iç rahatlığı duyar, ev işlerine yönelir, köpeklerini gezdirirler. Çünkü babalarından kalan o kutsal, o güzelim düşünceleri savunmak sorumluluğu onlara düşmez. Bronzdan bir adam bu işi üzerine almıştır. Büyük ansiklopedide bu zatla ilgili birkaç satır var. Geçen yıl okudum. Kitabı pencerenin kenarına koymuştum. Bulunduğum yerden Impetras'ın yemyeşil kellesini görebiliyordum. 1890 yıllarına doğru kendini gösterdiğini öğrendim. Akademi müfettişiymiş. Sevimli resimler yapmış. 3 tane de kitabı var. Eski Yunanlılarda ün kazanma üzerine 1887, Rolle'nin Eğit Bilimi 1891 ve 1899'da yazdığı bir şiirsel vasiyet. Çoluk çocuğunun sağ beni sahiplerinin yakarışlarını ardında bırakarak 1902 yılında bu dünyadan göçmüş. Sırtımı kitaplığın duvarına dayadım. Sönmeye yüz tutan pipomu çekiştiriyorum. Kemerlerin altından korka korka çıkıp Impetras'a gözünü kırpmadan kurnazca bakan ihtiyar bir kadın görüyorum. Birden yüreklenip avluyu 4 nala geçiyor, heykelin önünde bir an duruyor, geviş getirir gibi çenelerini oynatıyor. Sonra basıp gidiyor ve duvarın çatlaklarından birinin içinde gözden kayboluyor. 1800 yıllarına doğru pembe tuğlaları ve evleriyle bu alan belki de neşeli bir yerdi. Oysa şimdi kurumuş, kötülemiş, tiksinti veriyor insana. Kaidenin üzerinde duran şu adamcağızdan ötürü bu. Bronza dökülünce bu üniversite öğretmeni bir sihirbaz haline getirilmiş. Impetras'a tam karşıdan bakıyorum. Gözleri yok, burnu pek belirli değil. Bir ilçedeki bütün heykellere bulaşıcı hastalık gibi ara sıra musallat olan o acayip cüzzam sakalını kemirmiş. Selam veriyor. Yeleğinde kalbinin üzerinde gelen yerde açık yeşil renkli bir leke var. Hastalığa tutulmuş sanki. Canlı değil ama büsbütün ölü de sayılmaz. Çevresine sessiz bir güç yayıyor, bir rüzgar gibi itiyor gövdemi. Impetras beni avludan dışarı atmak istiyor. Pipomu bitirmeden hiçbir yere gitmem. Sıska bir gölge beliriyor ardımda, irkiliyorum. Özür dilerim efendim, rahatsız etmek istemezdim. Kendi kendinize konuştuğunuzu gördüm de, yazacağınız cümleleri düşünüyordunuz mutlaka. Gülümsüyor. Aleksandrin yakalıyordunuz herhalde. Dipnot. Aleksandrin, bir dizesinde 12 hece olan klasik Fransız şiir biçimi. Otodidakta aptal aptal bakıyorum. Şaşkınlığım onu da şaşırtmış gibi. Düz yazıda Aleksandrinlerden kaçınmak gerekmez mi efendim? Biraz gözünden düştüm. Bu saatte burada ne işi olduğunu soruyorum. Patronunun izin verdiğini, dosdoğru kitaplığa geldiğini, yemek yemeden akşama kadar çalışacağını söylüyor. Ne dediğini dinlemiyorum artık. Sizin gibi bir kitap yazabilmek mutluluğuna erişmek sözünü ansızın duyunca biraz önceki konudan ayrıldığını anlıyorum. Bir şeyler söylemem gerekiyor. İnanmıyormuş gibi, mutluluğuna mı diyorum? Söylediklerimi yanlış anlayıp hemen düzeltmeye kalkıyor. Değerliliğine demem gerekirdi efendim. Merdivenden çıkıyoruz, çalışmak gelmiyor içimden. Biri masanın üzerine Eugène Grandet'i bırakmış. 27. sayfası açık, hiçbir şey düşünmeksizin elime alıyorum onu. Önce 27. sonra 28. sayfayı okuyorum. İlk sayfadan başlamaya cesaretim yok. Otodidakt hızlı adımlarla raflara yöneliyor, aldığı 2 kitabı kemik bulmuş köpek gibi masanın üzerine koyuyor. Ne okuyorsunuz? Bunu açıklamaktan tiksiniyor sanki. Biraz duraksıyor, şaşkın şaşkın bakınıyor, sonra sıkıntılı bir halde kitapları uzatıyor. L'Arbalétrier'in Turbalar ve Turbalıkları ve Lastex'in Hitopadesa ya da Yararlı Bilgisiymiş. Anlamıyorum doğrusu. Neden sıkılıyor acaba? Okudukları doğru dürüst şeyler. Hitopadeza'yı karıştırıyorum. Yüce duygulardan gayri bir şey yok içinde.
Saat 3.
Eugène Grandet'i bıraktım. İstemeye istemeye çalışmaya koyuldum. Yazı yazdığımı gören otodidak saygı dolu bir zevkle gözlüyor beni. Ara sıra başımı kaldırıyorum. Horozunkine benzer bir boynunu çevreleyen koskoca dimdik takma yakası gözüme çarpıyor. Elbiseleri yıpranmış ama gömleği kar gibi beyaz. Aynı raftan bir başka kitap aldı. Adını tersinden okuyorum. Kodebek'in Oku. Mademoiselle Julie Lavagne tarafından yazılmış bir Norman kroniği. Otodidaktın okudukları şaşırtıyor beni. Birden son olarak elden geçirdiği kitapları yazanların adları aklıma geliyor. Lambert, Langlois, L'Arbaletrie, Lasteix, Lavagne. Birden anlayıveriyorum. Okuma yöntemini buluyorum. Öğrenimini ABC sırasına göre yapıyor. Bir çeşit hayranlıkla seyrediyorum onu. Böyle geniş kapsamlı bir işi yılmadan ağır ağır gerçekleştirmek için ne kadar güçlü bir irade gerekli. 7 yıl önce bir gün öğrenimine başlayalı 7 yıl olduğunu söylemişti. Bu kitaplığa kabararak girmiştir. Duvarları kaplayan sayısız ciltlere bakıp Rastignac gibi bilimler, bu iş ikimize kaldı demiştir. Sonra en sağdaki ilk raftan ilk kitabı çekip sarsılmaz kararına eklenen bir saygı ve korku duygusuyla ilk sayfayı açmıştır. Bugün L harfine gelmiş. J'den K'ya, K'dan L'ye geçmiş. Kın kanatlılarla ilgili bir incelemeden kuantum teorisine. Aksak Timur üzerine bir kitaptan Darwinciliği yeren bir Katolik kitapçığına ansızın geçtiği halde tedirginlik duymamış. Her şeyi okumuş. Partenogenez ile ilgili bütün bilgilerin, canlı hayvan teşrihine karşı ileri sürülen bütün kanıtların yarısını kafasına doldurmuş. Dipnot, partenogenez, döllenmesiz üreme. Ardında bir evren bırakmış, önünde bir evren var. En soldaki son rafın son kitabını bitirdikten sonra, peki şimdi diyeceği gün yaklaşıyor. Kahvaltı saati geldi, çikolatasını ve ekmeğini masum bir halle yiyor. Göz kapakları inik, işim olmadığı için kıvır kıvır güzel kirpiklerini seyrediyorum. Kadın kirpikleri gibi, gövdesinden bir eski tütün kokusu yayılıyor. Nefes aldıkça çikolatanın tatlı kokusu tütün kokusuna karışıyor.
Cuma, saat 3.
Az kalsın aynaların tuzağına düşüyordum. Kurtardım kendimi ama bu kez de pencereye yakalandım. Ellerim iki yanıma sarkmış kararsız pencereye yaklaşıyorum. Şantiye, tahta perde, eski gar, tahta perde, şantiye. Çenem düşecek gibi esniyorum, gözlerim yaşarıyor. Pipomu sağ, tütün paketimi sol elimde tutuyorum. Pipoyu doldurmak gerek ama bu işi yapacak gücüm yok. Kollarımı iki yanıma bırakmışım, alnımı cama dayıyorum. Şu ihtiyar kadın canımı sıkıyor, bomboş gözlerle inatçı sekip duruyor. Arada bir sanki görünmez bir tehlikeyle karşılaşmış gibi korkuyla duraklıyor. İşte penceremin altına geldi. Rüzgar etekliğini dizlerine yapıştırıyor. Durup atkısını düzeltiyor. Elleri titriyor. Uzaklaşmaya başladı. Sırtını görüyorum şimdi. İhtiyar tesbih böceği. Sağa Noir bulvarına sapacak galiba. Daha 100 metre yürümesi gerek. Bu yürüyüşle 10 dakika sürer. Bu 10 dakika boyunca aldım cama dayalı onu böyle seyredip duracağım. Belki 40 kere duracak. Yeniden yürüyecek, yine duracak. Geleceği görüyorum. Şurada sokakta işte. Şimdiden biraz daha solgun. Gerçekleşecek de ne olacak sanki? Gerçekleşmekten ne kazanacak? İhtiyar kadın topallayarak uzaklaşıyor. Sonra duruyor. Atkısından çıkan aklaşmış bir tutam saçı çekiştiriyor. Yürüyor. Demin oradaydı. Şimdi başka yerde. Anlayamıyorum bunu. Hareketlerini görüyor muyum? Yoksa önceden kestiriyor muyum? Şimdiyi gelecekten ayıramıyorum artık ama sürüp gidiyor bu. Yavaşça gerçekleştiriyor kendini. Yani ihtiyar kadın ıssız sokak boyunca ilerliyor, ayağındaki koca erkek ayakkabılarını sürüyüp duruyor. Zamanın ta kendisi bu, hem de çırılçıplak zaman. Ağır ağır var oluyor, bekletiyor insanı. Ama ortaya çıktığı zaman canınızı sıkıyor. Çünkü çoktan beri orada bulunduğunu anlıyorsunuz. İhtiyar sokağın dönemecine yaklaşıyor, ufacık kara bir kumaş yığınından başka bir şey değil artık. Buna diyeceğim yok doğrusu. Biraz önce ihtiyar orada değildi ama bu insanı şaşırtmayan tatsız ve solgun bir yenilik. Köşeyi dönecek. İşte dönüyor. Bu dönüş sanki sonsuz bir süre. Pencereden çekip alıyorum kendimi. Sallana sallana odanın öte yanına gidiyorum. Aynaya yakalandım. Bakıyorum. Tiksinmek geliyor içimden. İşte sonsuz bir süre daha. Aynadaki görüntümden kurtulup yatağın üzerine yığılıyorum. Tavana bakıyorum. Bir uyuyabilsem. Sessizlik, sessizlik. Zamanın deyip geçişlerini, kayıp gidişlerini duyumsamıyorum artık. Tavanda imgeler görüyorum. Önce ışıktan halkalar, sonra haçlar. Pırpır ediyorlar. Sonra gözlerimin derinliğinde başka bir imge beliriyor. Çökmüş koca bir hayvan bu. Ön ayaklarını ve sırtındaki semeri görüyorum. Gerisi bulanık. Ama yine de tanıyorum. Marakeş'te gördüğüm bir deve bu. Taşa bağlıydı. 6 kere çöküp kalkmıştı. Çocuklar gülüyor ve bağırarak kızdırıyorlardı onu. 2 yıl önce ne hoştu. Gözlerimi kapadığımda başım bir arı kovanı gibi uğuldamaya başlayıverirdi. İnsan yüzleri, ağaçlar, evler, bir fıçıda çırılçıplak yakalanan kamaişeli Japon kadını, mağara gibi açılmış yarasından akan kanların bir ikisinde yatan ölü bir Rus görürdüm. Kuskusun tadını, öğle üstleri Burgos sokaklarını dolduran zeytinyağı kokusunu, Tetuan sokaklarını kaplayan rezene kokusunu, Rum çobanlarının ıslık seslerini yeniden duyar heyecanlanırdım. Bu neşe çoktandır eskidi. Bugün yeniden ortaya çıkacak mı acaba? Yakıcı bir güneş kafamın içinde sihirli fener camı gibi dimdik kayıp gidiyor. Ardından bir parça mavi gökyüzü geliyor. Güneş bir iki sallandıktan sonra duruyor. İçim baştan başa yaldızlanmış gibi. Bu parıltı Fas'ta, belki Cezayir'de, belki de Suriye'de geçirdiğim hangi gündüzden kopup geldi? Geçmişe kapıp koy veriyorum kendimi. Meknes, Berdan Camisi ile bir dut ağacının gölgelediği o güzelim meydanın arasındaki daracık sokakta bizi ürküten dağlıyı gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Üstümüze gelmişti, yani sağımdaydı, yoksa solumda mıydı? O güneş de, o gökyüzü de birer aldanıştan başka bir şey değildi. Belki 100. kez aldanışımın önüne geçemiyorum. Anılarım şeytanın kesesindeki paralara benziyor. Keseyi açınca içinde kurumuş yapraklardan başka bir şey bulamıyorsunuz. Dağlının körelmiş koca bir beyaz oyuk haline girmiş gözünü hatırlıyorum yalnız. Bu göz gerçekten onun mu? Bakü'de bana resmen çocuk düşürmenin ilkelerini açıklayan doktor da kördü. Ne zaman yüzünü hatırlamak istesem hep o beyazımsı yuvarlak geliyor gözümün önüne. Bu iki adamın da Normlarınki gibi sırayla ödünç aldıkları bir tek gözleri var. Meknes'te o her gün gittiğim meydana gelince iş daha kolaylaşıyor. Onu hiç hatırlamıyorum. Bu alanın güzel olduğunu belirten yarım yamalak bir duygu var içimde. Bir de birbirinden ayrılması olanaksız şu 4 sözcük. Meknes de güzel bir alan. Gözlerimi kapar ya da tavana rastgele bakarsam o durumu yeniden kurabilirim kuşkusuz. Uzakta bir ağaç, üzerime yürüyen tıkız esmer biri. Ama bütün bunları iş olsun diye uydurmuş olurum. Bu faslı, uzun boylu ve zayıf bir kimseydi. Zaten bana dokunmadan önce görmemiştim onu. Demek ki uzun boylu ve zayıf bir kimse olduğunu hala biliyorum. Bazı kıpkısa bilgilerin belleğimde kaldığını gösteriyor bu. Ama gözümün önüne gelen hiçbir şey yok. Geçmişi ne kadar yoklasam imge kırıntılarından başka şey bulamıyorum orada. Onların neyi canlandırdıklarını iyice bilmiyorum. Birer anı mı yoksa kuruntu mu olduklarını da bilmiyorum. Çoğunlukla bu imge kırıntıları da yok oluyor. Geriye yalnız sözcükler kalıyor. Hikaye anlatmak hala elimden gelir. Hem de ustaca anlatabilirim. Deniz subaylarıyla ekmeğini bu işten kazananlar bir yana, hikaye anlatmak konusunda herkesle boy ölçüşürüm. Ama bu hikayelerin birer cesetten farkı yok. Hikayelerimde şunu ya da bunu yapmış birinden söz açılır ama o adam ben değilim. Onunla hiçbir ilişkim yok. Dolaştığı ülkeleri tanımıyorum. Sanki oralarda hiç bulunmamışım. Hikayem boyunca atlaslarda görülen o güzelim adları söylediğim odur. Aranjuez ya da Canterbury gibi. Bu sözcükler yepyeni imgeler doğurur içimde. Hiç geziye çıkmamış kimselerin okudukları üzerinde imgeler kurmasına benzer bu. Bütün yaptığım sözcükler üzerinde düşler kurmak zaten. 100 cansız hikayeye karşılık yine de 1-2 canlı hikaye kalıyor. Sık sık değil, ara sıra düşünüyorum onları. Çünkü eskitmekten korkuyorum. İçlerinden birini yakalayıp dekorunu, kişilerini, davranışları yeniden görüyorum. Birden duruyorum, bir yıpranmışlık var sanki. Bir sözcüğün duyumların ağını yırtıp çıktığını görüyorum. Çok geçmeden bu sözcüğün sevdiğim birçok imgenin yerini alacağını anlıyorum. Hemen durup başka bir şey düşünmeye koyuluyorum. Anılarımı yormak istemem ama bu çabam boşa gidiyor. Onları yeniden hatırladığımda birçoğunun donup kalmış olduğunu görüyorum. Masanın altına koyduğum kutuda bulunan Meknes'le ilgili fotoğrafları almak için yerimden kalkmaya çabalıyorum. Neye yarar sanki? Bu çeşit uyartıcı nesneler belleğimi pek etkilemiyor. Geçen gün bir kurutma kağıdının altında sararmış bir küçük fotoğraf buldum. Havuz kenarında gülümseyen bir kadın resmiydi bu. Kim olduğunu çıkaramadım. Bir an baka kaldım. Sonra arkasındaki yazıyı okudum. Anne, 7 Nisan 27 Portsmouth. Gizli boyutlardan yoksun oluşumu, varlığımın yalnız vücudum ve ondan kabarcıklar gibi yükselen sudan düşüncelerle sınırlı oluşunu bugünkü kadar kuvvetle duyumsamamıştım hiç. Anılarımı şimdiden türetiyorum. Şimdinin içine fırlatılmış, orada bırakılmışım. Geçmişime yeniden dönmek istiyorum ama tutsaklığımdan kurtulamıyorum. Kapı vuruluyor, otodidakt geldi. Unutmuştum onu. Yolculuklarda çektiğim fotoğrafları göstereceğimi söylemiştim. Allah kahretsin. Bir iskemleye oturuyor, kalçaları yayıldı, iskemlenin arkalığına değiyor. Kaskatı gövdesi ileriye uzanmış. Yatağın ucundan kalkıp ışığı yakıyorum. Zahmet etmeseydiniz efendim. Fotoğrafları daha iyi görürsünüz. Elinde evirip çevirdiği şapkasını alıyorum. Gerçekten bana fotoğrafları gösterecek misiniz? Kuşkusuz. Bu bir dalavere, onlara bakıp konuşmaya fırsat bulamayacak. Masanın altına eğilip kutuyu, yeni boyanmış ayakkabılarının yanına itiyorum. Bir kucak dolusu kartpostal fotoğrafı kucağına yığıyorum. Bu fotoğraflar İspanya ve İspanyol fası ile ilgili. Ama yüzündeki gülümseyişi ve parıltıyı görünce susacağını sanmakla yanılmış olduğumu anlıyorum. San Sebastian'ın Iguelda dağında çekilmiş bir manzarasına göz attıktan sonra fotoğrafı masanın üzerine dikkatle koyuyor. Bir süre sesini çıkarmıyor, sonra içini çekiyor. Ne kadar talihlisiniz. Söylenen doğruysa yolculuklar en iyi okuldur. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz efendim? Anlamsız bir hareket yapıyorum. İyi ki sözünü bitirmedi. Kim bilir ne kadar şaşırır insan. Bir yolculuğa çıkabilseydim, döndüğümde ne kadar değiştiğimi anlamak için yola çıkmadan önce kişiliğimin en ince ayrıntılarını not ederdim. Bazı gezginlerin yolculuktan döndükten sonra yakınları tarafından tanınmayacak kadar hem ruhça hem de vücutça değişmiş olduklarını okumuştum. İri bir fotoğraf paketini evirip çeviriyor, aklı başka yerde. Aradan bir fotoğraf çekip ne olduğuna bakmadan masanın üzerine koyuyor. Ondan sonrakine Burgos Kilisesi'nde bulunan bir Saint Jerome heykelini gösteren fotoğrafı dikkatle inceliyor. Burgos'taki hayvan derisinden yapılmış İsa heykelini gördünüz mü? Hayvan derisinden, hatta insan derisinden yapılmış heykellerle ilgili acayip bir kitap var. Ya Zenci Meryem? O Burgos'ta değil, Saragos'ta değil mi? Belki Burgos'ta da bir tane vardır. Hacılar onu kucaklayıp öperler değil mi? Yani Saragos'takini demek istiyorum. Anaların çocukları ittikleri delikte bulunan taşın üzerinde ayağının izi varmış, öyle mi? Kaskatı kesilmiş halde sanki önünde bir çocuk varmış gibi kollarını uzatıyor. Gören Ataxerxes'in armağanlığını geri çeviriyor sanır. Şu töreler ne kadar garip şeyler. Eşeğinkine benzeyen çenesini soluğu kesilmiş bir halde bana doğru uzatıyor. Bayat su ve tütün kokuyor. Şaşkınlık dolu güzel gözleri ateş yuvarlakları gibi yanıyor ve seyrek saçları kafatasını buhardan bir haliyle çeviriyor. Bu kafatasının içinde samoyetler, niyamniyamlar, malgaçalar, fujiyenler en acayip törenlerini yapıyorlar. Yaşlı babalarını ve çocuklarını yiyorlar. Tamtamların sesine uyup bayılıncaya kadar dönüp duruyorlar. Öldürme çılgınlığına kapılıyor, ölülerini yakıyor, dam üzerine uzatıyor, meşalelerle aydınlatılmış kayıklara koyup su akıntısına bırakıyorlar. Anayla oğul, babayla kız, erkek kardeşle kız kardeş rastgele çiftleşiyor, gövdelerini sakatlıyor, iyiliş ediyor, dudaklarını maden levhalarla genişletiyor ve sırtlarına korkunç hayvan resimleri yaptırıyorlar. Pascal gibi törelerin bir ikinci doğa olduğu söylenebilir mi? Kara gözlerini gözlerimin içine dikiyor, karşılık vereyim diye yalvarıyor. Duruma göre değişir diyorum. Derin bir nefes alıyor. Ben de böyle düşünüyorum efendim ama kendime güvenim yoktur. Her şeyi okumak gerek. Bir sonraki fotoğraf aklını başından alıyor. Sevinçle aykırıyor. Segovi, Segovi. Burayla ilgili bir kitap okumuştum. Belli bir kibarlıkla ekliyor. Yazarın adını hatırlayamıyorum. Unutuyorum zaten. Non, non, not. Nasıl olur? Siz henüz Lavergne'desiniz diyorum birden. Bunu söylediğim için ansızın pişmanlık duyuyorum. Çünkü okuma yönteminden hiç söz açmamıştı bana. Gizli bir çılgınlık olmalı bu. İşte bozulmasından belli, kalın dudakları ağlayacak gibi uzuyor. Sonra başını önüne eğip tek söz söylemeden bir düzine fotoğrafı gözden geçiriyor. Ama yarım saat geçmeden güçlü bir coşkunluğun içini kapladığını, konuşmasa delirecek gibi olduğunu fark ediyorum. Eğitimimi bitirdiğim zaman, daha 6 yıl gerek, izin verilirse yakın doğuda yıllık geziler yapan profesör ve öğrenciler grubuna katılacağım. İçli bir sesle şöyle devam ediyor. Bazı bilgilerimi kesinleştirmek istiyorum. Sonra yepyeni şeyler yaşamak, serüvenlere katılmak da istiyorum. Sesini alçaltıp hergelece bir tavır takınıyor. Ne tür serüvenler dedim şaşkınca. Her türlü serüven efendim, yanlış trene binmek, bilmedik bir kentte inmek, cüzdanımı kaybetmek, yanlışlıkla tutuklanıp geceyi içeride geçirmek, bence serüven ille de olağanüstü olması gerekmeyen ama olağanın dışına çıkan bir olay diye tanımlanabilir efendim. Serüvenlerin büyüsünden söz edilir, bu deyim yerinde midir sizce? Size bir şey sormak isterdim efendim.
Nedir?
Kızarıyor ve gülümsüyor. Belki de yersiz kaçar.
Sorun canım.
Bana doğru eğiliyor, gözleri yarı kapalı soruyor. Başınızdan çok serüven geçti mi efendim?
Soluğunun iğrenç kokusundan kaçınmak için geriye çekilerek hiç düşünmeden birkaç tane diye karşılık veriyorum.
Evet, hiç düşünmeden gelişi güzel söyledim bunu. Aslında başımdan bunca serüven geçmiş olması böbürlendirir beni. Ama şu anda bu sözcükleri söyler söylemez kendime kızmaya başladım. Galiba yalan söylüyorum. Galiba bütün hayatım boyunca bir tek serüven bile yaşayamadım ya da serüven sözcüğünün ne gibi bir anlam taşıdığını bile bilmiyorum. Aynı anda 4 yıl önce Hanoi'de Mercier'in kendisiyle gelmem için beni zorladığı, benimse o Khmer heykeline bakıp durduğum sırada içime çöken korkunun tıpkısını duyuyorum. O sırada içimi tiksintiyle dolduran o beyaz kitle, o düşünce de burada şimdi. 4 yıldır onu hiç görmemiştim. Rica etsem acaba diyor otodidakt. Hay Allah, şu ünlü serüvenlerden birini ona nasıl anlatırım? Bu konu üzerinde tek söz bile söylemek istemiyorum. Daracık omuzlarının üzerinden eğilip parmağımı bir fotoğrafa bastırarak, bakın işte Santillana bu, İspanya'nın en güzel kasabası diyorum. Gil Blas'ın Santillana'sı değil mi? Böyle bir yerin var olduğuna inanmıyordum. Sizinle konuşmak ne kadar faydalı, geziler yapmış olduğunuz nasıl belli oluyor? Ceplerini kartpostallarla, gravürlerle, fotoğraflarla doldurduktan sonra sepetledim onu. Giderken ağzı kulaklarına varıyordu, ışığı söndürdüm. Yalnızım şimdi ama yapayalnız değilim. O düşünce var karşımda. Bekleyip duruyor. Koca bir kedi gibi toz toparlak olmuş, bir şey açıkladığı yok, kıpırdamıyor da. Hayır demekle yetiniyor. Hayır, benim başımdan serüvenler geçmedi. Pipomu doldurup yakıyorum. Bacaklarımın üzerine bir palto atıp yatağıma uzanıyorum. Bunca üzgün, bunca yorgun olmam şaşırtıyor beni. Başımdan tek bir serüven geçmemiş olsa bile ne çıkar? Bana kalırsa bu zaten yalnız sözcüklerle ilgili bir soru. Söz gelimi biraz önce düşündüğüm şu Meknes olayını ele alalım. Faslının biri üzerime atılmış büyük bir çakıyla vurmaya kalkışmıştı beni. Ben de şakağına bir yumruk yapıştırmıştım. Bunun üzerine Arapça bağırıp çağırmaya başlamış, bizi Attarin sokağına kadar kovalayan bir sürü baldırı çıplak peydahlanmıştı. Bu olaya her ad verilebilir ama şurası belli ki bu başımdan geçmiş bir olaydır.